Ayrım 7. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 63. Moskova'da İngiliz SIS bölümü şefi Jack McDonald 17 Temmuz'da kaçamayacağı bir yemekte bulunmak zorundaydı. Yemek sırasında aldığı notları bırakmak için kısa bir süre ofisine uğradı. Dairesinin soyulmayacağına güvenemiyordu. Bu arada bakışı siyah kapaklı dosyaya takıldı. Rastgele bir yerinden açıp okumaya başladı. Belge gerçi Rusçaydı ama McDonald iki dile de hakimdi. Sonuçta o gece hiç eve dönmedi. Gece yarısını geçtikten sonra karısını telefonla arayarak bir açıklama yaptı. Sonra yine dosyanın başına döndü. 20 başlığa bölünmüş 40 küsur sayfa vardı. McDonald tek partili bir devletin kuruluşu ve muhaliflerle başka arzu edilmeyen kişiler için esir ve çalışma kampları zincirinin yeniden canlandırılmasına ilişkin paragrafları okudu. Yahudi cemaatine ve Çeçenler başta olmak üzere bütün ırksal azınlıklara uygulanacak muameleyi anlatan bölümleri okudu. Batı sınırında tampon bölge yaratmak için Polonya ile yapılacak saldırmazlık anlaşmasına, Beyaz Rusya'nın Baltık devletlerinin ve eski Sovyetler Birliği'nin Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova gibi Güney Cumhuriyetlerinin tekrar fethedilmesine ilişkin sayfaları inceledi. Nükleer silahlanmaya ve çevredeki düşmanların hedef edilmesine ilişkin paragrafları sindirdi. Rus Ortodoks Kilisesi ile bütün öbür mezheplerin akıbetini tarif eden sayfaları gözden geçirdi. Manifestoya göre şimdilerde çadırlarının içinde somurtarak oturan onuru kırılmış askeri kuvvetler savunma değil, fethetmek için silahlandırılıp donatılacaktı. Elde edilen toprakların halkı Rus efendilerine yiyecek sağlamak için serf olarak çalıştırılacaklardı. Bunların üzerindeki kontrol dış bölgelerdeki etnik Rus halkları tarafından sağlanacak, hepsi Moskova'dan gelecek bir valinin himayesinde olacaktı. Ulusal disiplin sayıları 200 bine çıkarılacak siyah muhafızların görevli olacaktı. Liberaller, gazeteciler, papazlar, eşcinsel ve Yahudiler gibi karşıtlara uygulanacak özel muamelede onlar tarafından yürürlüğe konulacaktı. Belge aynı zamanda McDonald'lı başkalarının merakını uyandıran bir bilmeceye de açıklık getiriyordu. Vatansever Güçler Birliği'nin sınırsız kampanya olanaklarının kaynağıydı bu. 1990'ın sonlarında Rusya'nın yasa dışı dünyası çok sayıda çeteden oluşan uçsuz bucaksız bir yamalı bohça görünümündeydi. Bunlar kentlerin çeşitli bölümlerine sahip olmak için ilk zamanlarda vahşice savaşlara girişir, sokaklarda düzinelerle ölü bırakırlardı. 1955'ten beri bunları birleştirmek için bir süreç başlatılmıştı. 1999'da Batı sınırından Urallara kadar bütün Rusya dört büyük haydut birliğinin kontrolündaydı. Bunların en başında Moskova'da üstlenmiş Dolgorukiler geliyordu. McDonald'ın önündeki belge eğer doğruyu söylüyorsa Vatansever Güçler Birliği'nin para kaynağı onlardı. Ödülleri ise gelecekte bütün öbür çetelerin ortadan kaldırılması ve yasa dışı ortama kendilerinin egemen olmasıydı. Jack McDonald 5. kez okuduktan sonra kara manifestoyu kapadığı sırada saat sabahın 5'i olmuştu. Arkasına yaslanarak gözlerini tavana dikti. Sigaradan vazgeçeli çok olmuştu ama şimdi bir sigaranın dumanını içine çekmeyi bayağı özlüyordu. Sonunda yerinden kalktı, belgeyi kasasına kilitledi ve elçilik binasından çıktı. Kaldırımda durup sabahın alacakaranlığında nehrin karşı yakasındaki Kremlin'in duvarlarına baktı. 48 saat önce arkasında eski püskü bir palto olan bir adam bu duvarların gölgesinde oturup elçiliğe bakmıştı. Casus patronlarının genellikle dindar olmadıkları varsayılır ama görünüşler ve meslekler bazen aldatıcı olabilir. İskoçya'nın yüksek yaylalarındaki aristokların arasında Katolik inanca sıkı sıkıya bağlılık geleneği vardır. Bunlar 1745'te Katolik Prens Charlie'nin bayrağı altında toplanan klan mensuplarıyla onlara katılan ve bir yıl sonra Culloden savaş meydanında ağır bir yenilgiye uğrayan kontlarla baronlardı. Bölüm şefi de bu geleneğin kalbinden çıkmıştı. Babası bir McDonald olmakla birlikte annesi Lovat'ın Fraser sülalesindendi ve onu Katolik mezhebinde yetiştirmişti. Rıhtım boyunca yürüyerek Yeni Köprü Bolşoy Most'a yöneldi. Sonra köprüden geçerek Aziz Vasili Ortodoks Katedrali'ne doğru ilerledi. Soğan kubbeli binanın kenarından geçip uyanan kentte Yeni Meydan'a doğru yol aldı. Yeni Meydan'ı arkasında bırakırken parasız dağıtılan çorba için bu erken saatte ilk kuyrukların oluşmakta olduğunu gördü. Bunların bir tanesi bir zamanlar Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin hüküm sürdüğü meydanın hemen arkasındaydı. Bir dizi yabancı yardım kuruluşu Rusya'ya yardım için el birliği etmişlerdi. Bunların arasında daha resmi nitelikli olarak Birleşmiş Milletler de vardı. Batı daha önce de Romanya yetimhaneleri ve Bosnalı mülteciler için kesenin ağzını açmıştı. Ama bu gerçekten çok zordu. Kırsal kesimin yoksulları başkente doğru akıyor, burada milisler tarafından toparlanıp kent dışına çıkarılıyorlar ama çok geçmeden aynı kimseler veya yerlerine gönderdikleri kent sokaklarında yine ortaya çıkıyorlardı. Yaşlılar ve pejmürde kılıklılar, bebeklerine meme veren kadınlar, ineğimsi pasiflikleri ve sabırları, Potemkin'in zamanından beri değişmemiş Rusya köylüleri sabahın alacakaranlığında duruyor ve bekliyorlardı. Temmuz sonlarında hava herkesin hayatta kalabilmesi için yeterince sıcaktı. Ama soğuklar Rusya kışının o soluğu kesen acı soğuğu başlayınca iş değişiyordu. Bir önceki Ocak ayı kötü geçmişti ama ya gelecek olanı nasıl olacaktı? Jock MacDonald bu düşüncenin etkisiyle başını salladı ve yürümeyi sürdürdü. Ayakları onu eskiden Jerzinski olarak bilinen Lubyanskaya meydanına götürdü. Burada onlarca yıl Demir Felix'in, Lenin'in özgün korku makinesi Çeka'nın kurucusunun heykeli durmuştu. Meydanın arkasında da sadece Moskova merkezi olarak bilinen gri ve koyu sarı renkli büyük blok yer alıyordu. Burası KGB'nin kumanda merkeziydi. Eski KGB binasının arkasında ise sayılamayacak kadar çok itirafın elde edildiği ve idamların yerine getirildiği uğursuz Lubyanka hapishanesi bulunur. Hapishanenin arkasında iki sokak vardır. Büyük Lubyanka ve Küçük Lubyanka. Jock MacDonald ikincisine saptı. Lubyanka Malaya'nın yarı yerinde diplomatların birçoğunun az sayıdaki Rus Katoliğinin ibadet etmeye geldikleri Aziz Louis Kilisesi yer alır. MacDonald'ın 200 metre arkasında KGB binası yüzünden göremediği birkaç evsiz, barksız, zavallı, dev oyuncak mağazası Detski Mir veya çocukların dünyasının geniş kapı aralığında uyuyordu. Blue jean pantolonlu ve siyah deri ceketli iri yarı iki adam dükkanın kapı aralığına girdiler ve uyuyanları çevirmeye koyuldular. Bir tanesinin arkasında eski bir ordu paltosu vardı. Yakasına kirlenmiş birkaç madalya iliştirilmişti. Adamlar tekrar onun üzerine eğildiler ve sarsarak uykusundan uyandırdılar. Bir tanesi adın Zaitsev mi diye sert bir sesle sordu. İhtiyar adam evet gibilerden başını eğdi. Öbür adam ceketinin cebinden portatif bir telefon çıkararak birkaç numaraya basıp konuştu. Aradan 5 dakika geçmeden sokağın köşesinde bir Moskoviç belirdi. İki adam ihtiyarı aralarında arabaya sürüklediler, arka koltuğa attılar ve kendileri de yanına geçtiler. İhtiyar adam arabaya binerken bir şey söylemeye çalıştı. Bu arada ağzının önünde paslanmaz çelik parıltısı dikkati çekti. Araba hızla meydanın etrafını döndü. Bir dehşet evi olmadan önce bir zamanlar Rusya sigorta şirketini barındıran büyük binanın arkasından geçti ve Lubyanka Malaya'ya çıkarak hızlandı. Bu arada kaldırımda yürüyen bir İngiliz diplomatının yanından geçmişti. MacDonald uykulu bir görevlinin yardımıyla kiliseye girdi. Sıralar arasındaki geçidin sonuna kadar yürüdü ve mihrabın önünde diz çöktü. O yukarı baktı, çarmıha gerilmiş İsa tesvirini aşağıya baktı ve diplomat dua etti. Bir insanın duaları çok özeldir ama bu diplomatın duası şöyleydi. Aziz Tanrı, yalvarırım bu belge sahte olsun. Çünkü eğer değilse kötülükler kara bir bulut gibi hepimizin üstüne çökecek. 4. Bölüm. Jock MacDonald personel işbaşı yapmadan önce masasına dönmüş bulunuyordu. Gerçi uyumamıştı ama kimse bunu anlamayacaktı. Titiz bir adam olduğundan zemin katındaki personele ait banyoda yıkanıp tıraş olmuş ve masasında sakladığı temiz gömleği giymişti. Yardımcısı Bruce Grace Fields dairesinde uyandırılmış ve saat 9'da gelmesi istenmişti. Şimdi kendi yatağında olan Hugo Gray de benzer bir telefon almıştı. McDonald saat 8'de ikisi de ordu kökenli olan güvenlik personelinden balonu saat 9.15'teki bir toplantı için hazırlamalarını istedi. McDonald bu saatten birkaç dakika sonra iki meslektaşına "Dün bir belge elime geçti" diye açıkladı. "İçeriğini size söylememe gerek yok. Sadece sahte olması ya da bir şaka olması halinde vaktimizi boşa harcadığımızı söylemem lazım. Eğer gerçekse, ki öyle olup olmadığını bilmiyorum, çok anlamlı olabilir. Hugo, Gracie'ye bildiklerini anlat, olmaz mı?" Gray kendi bildiklerini ve Celia Stone'dan duyduklarını anlattı. "McDonald, kusursuz bir dünyada yaşasak o ihtiyar adamın kim olduğunu, çok gizli olması gereken bu dosyanın ne şekilde eline geçtiğini ve onu bırakmak için niçin o arabayı seçtiğini bilmek isterdim" dedi. "Celia Stone'u tanıyor muydu? O arabanın elçiliğe ait olduğunu biliyor muydu? Bu takdirde niçin bizi tercih etti? Dahası elçilikte resim çizebilen biri var mı?" "Fields resim çizmek mi?" diye sordu. "Bir portre çizmek için lazım olacak." Fields biraz düşündükten sonra "Yanılmıyorsam eşlerden birinin bir sanat kursu var" dedi. "Londra'dayken çocuk kitaplarını resimlermiş. Kançılar ya da çalışan biriyle evli." "Bir araştır. Eğer zaman uygunsa onu Celia Stone'un yanına götürün. Bu arada ben de Celia ile konuşacağım. İki şey daha var. O ihtiyar yine ortaya çıkabilir. Bize yanaşmaya çalışabilir. Binanın etrafında dolaşabilir. Onbaşı Meadows'ta çavuş Reynolds'tan ana kapıdan gözlerini ayırmamalarını isteyeceğim. İhtiyarı fark edecek olurlarsa ikinizden birine rapor etsinler. İhtiyarı bir fincan çay içmesi için içeri davet edin. İkinci konumuz şu, adam numaralarını başka yerde de deneyebilir ve kendini tutuklatabilir. Gracie, poliste bir bildiğin var mı?" Fields olduğunu belirtti. Üçünün arasında en uzun zamandır Moskova'da bulunan oydu. Geldiği zaman Moskova çevresinde aşağı düzeyde bir takım kaynaklara konmuş, sonradan birçoğunu kendi yaratmıştı. "Fields, müfettiş Novikov'la dostuz" dedi. "Kendisi Petrovka merkezinde cinayet masasında görevlidir. Arada bana yardımları oluyor." "Onunla konuş" dedi McDonald. "Arabaların içine atılan belgelerden söz etme sakın. Sadece sokakta bizim personeli rahatsız eden tuhaf bir adam olduğunu, büyükelçiyle özel bir görüşme yapmak istediğini söyle. Gerçi şikayetçi değiliz ama ondan bizleri rahat bırakmasını isteyeceğiz. Ona resmi gösterin fakat onu da bırakmayın. Bir sonraki buluşmanız ne zaman?" "Fields, kararlaşmış bir tarih yok" dedi. "Gerekince onu telefon kulübelerinden arıyorum." Celia Stone da lobide karşılandı ve McDonald da ofisinde değil, konferans odasında buluşması istendi. Genç kadın A diye belirtilen konferans odasının dinlenemeyen balon olduğunu bilmiyordu. McDonald genç kadına yaklaşık bir saat konuştu. Şef bütün ayrıntıları kaydetti. Celia da onun yaşlı adamın büyükelçiyi görmek isteğiyle başka personel üyelerini de rahatsız ettiğine dair anlattıklarını kabul etti. Yaşlı serserinin bir portresinin çizilmesine yardım eder miydi? Celia elbette yardım etmek için her şeyi yapardı. Yanında Hugo Gray olduğu halde öğle yemeği saatini Kançılarya bölümü başkanının eşiyle geçirdi. Bu kadın da Celia'nın yardımıyla ihtiyar adamın kara kalem portresini çizdi. Gümüş işaretleme kalemiyle üç çelik diş de belirtildi. Portre tamamlanınca Celia "ta kendisi" dedi. Jock McDonald yemekten sonra onbaşı Meadows'tan onu Sheremetyevo havaalanına götürmesini istedi. Durdurulacağını sanmıyordu. Ama çantasındaki belgenin gerçek sahiplerinin mallarını geri almak isteyebileceklerini hesaba katmak zorundaydı. Fazladan bir önlem olarak evrak çantasını sol bileğine zincirle bağladı ve metali hafif bir yaz yağmurluğuyla örttü. Elçiliğin Jaguar'ı kapıdan çıkarken bütün bunlar gözle görülmüyordu zaten. Diplomat Sofia rıhtımının biraz aşağısında park etmiş siyah bir çaykayı fark ettiyse de bu araba Jaguar'ı izlemeye kalkışmadığından üzerinde durmadı. Çayka aslında kırmızı bir Rover'ın elçilikten çıkmasını bekliyordu. Havaalanında onbaşı Meadows amirini kontrol noktasına kadar geçirdi. McDonald'ın diplomatik pasaportu üstünün aranmamasını sağladı. İngiliz böylece çıkış salonundaki kısa bir bekleyişten sonra İngiliz Hava Yolları'nın Heathrow'a giden uçağına binebildi. Uçak havalandıktan sonra ferahlamış gibi derin bir göğüs geçirerek bir gin tonik ısmarladı. Washington, Nisan 1985. Başmelek Cebrail Washington'a inip de CIA'daki üst düzey memurlardan hangisinin vatanına ihanet edip Rusya hesabına casusluk yapmasını istediğini Sovyet Büyükelçiliğindeki KGB takımının başına soracak olsa Albay Stanislav Androsov fazla düşünmezdi. Operasyonlar Müdürlüğü'nün Sovyetler bölümüne bağlı karşı casusluk grubunun başını istiyorum derdi. Bütün haber alma örgütlerinin örgütün içinde onlarla el ele çalışan bir karşı casusluk bölümleri vardır. Karşı casusluk personelinin görevi herkesi kontrol etmektir. Bunun da onlara sempati kazandırmadığını söylemeye gerek yok. Bu görev üç işleve bölünür. Birincisi karşı taraftan katılanların sorguya çekilmesine katkıda bulunur. Böylece o kişinin gerçek mi olduğunu yoksa rol mü yaptığını keşfetmeye çalışır. Sahte sığınmacı beraberinde gerçek bilgiler getirebilir ama asıl görevi yanlış bilgiler yaymaktır. Bu yolla yeni efendilerini kandırıp aralarında bir hain olmadığına inandıracak ya da onları bir takım çıkmazlara sürükleyecektir. Dünyanın zamanı ve yılların çalışması bazen bu şekilde heba olabilmektedir. Karşı casusluk aynı zamanda doğrudan aralarına katılmamakla birlikte casusluk yapmayı kabul eden ve iki taraflı oynayanları da denetler. İki taraflı ajan casus olarak elde edilmiş gözükürken gerçekte kendi takımına bağlı kalır ve ondan aldığı emirlere göre hareket eder. Bazı gerçek bilgi zerreleri sağlayıp sadakatini kanıtlar, sonra da baştan sona sahte olan ve hesabına çalıştığı kimselere büyük zarar verecek yanlışı doğru olarak yutturur. Karşı casusluk bir yandan da kendi aralarına sızan olmadığını, aralarında bir haini barındırmadıklarını saptamak zorundadır. Bu görevleri yerine getirmek için karşı casusluk her kaynağa el atabilir. Bütün sığınmacı casuslarla yapılan sorgulamaları içeren dosyaları getirtebilir. Düşman bölgesinde örgüt için çalışan ve her tür ihanet tehlikesiyle karşı karşıya olan casusların kariyerlerini ve nasıl bu işe atıldıklarını inceleyebilir. Karşı casusluk ayrıca kendi tarafındaki bütün görevlerin kişisel dosyalarını talep edebilir ve bütün bunları sadakat ve gerçekliği sınamak adına yapar. Bütün casusluk faaliyetleri içinde yalnızca karşı casusluk her şeyden haberlidir. Baş melek tarafından kendisine sorulmuş olsa Albay Androsov işte bu nedenle Sovyet bölümü karşı casusluğunun başını seçerdi. Karşı casusluk mensupları sadık olanların içinde bağlılıklarından en az kuşku duyulanlar olmak zorundaydılar. Aldrich Ames 1983 Temmuz'unda Sovyet Doğu Avrupa bölümünün Sovyet karşı casusluk grubunun başına atanmıştı. Bu konumda olunca bölümün iki alt dalının tüm sırları elinin altındaydı. Bu iki alt bölüm Birleşik Amerika için çalışan ama Rusya içinde görevli tüm Sovyet ajanlarının bağlı olduğu, Sovyet masası ve o sıralar Rusya dışında görevli tüm ajanları yöneten dış operasyonlar masasıydı. Aldrich Ames para sıkıntısı çektiğinden 16 Nisan 1985'te Washington'ın 16. sokağındaki Sovyet Büyükelçiliğine girerek Albay Androsov'u görmek istedi ve Rusya hesabına casusluk yapmaya gönüllü oldu. Karşılığında 50 bin dolar alacaktı. İyi niyet ölçüsü olarak beraberinde bazı bilgiler getirmiş, CIA'ya başvurarak onlar için çalışmayı öneren 3 Rus'un adını vermişti. Sonradan bunların büyük bir olasılıkla iki taraflı çalıştıklarını düşündüğünü söyleyecekti. Gerçek her ne olursa olsun bu üç kişiden bir daha haber alınamadı. Ames ayrıca kim olduğunu kanıtlamak için beraberinde CIA'nın bir iç personel listesini getirmişti. Bu listede adı ön sıralarda yer alıyordu. Bundan sonra da binanın ön avlusunun filmini çeken FBI kameralarının yanı başından çekip gitmişti. O bantların hiçbir zaman başa sarılıp oynatılmadıklarını söylemeye gerek yok. Ames iki gün sonra 50 bin dolarını aldı. Bu sadece başlangıçtı. Amerikan tarihinin Benedict Arnold dahil en zararlı vatan haini çalışmaya başlamıştı. Sonraki tarihlerde iki bilmece analizcilerin kafasını yoracaktı. Birincisi fazlasıyla yetersiz, hiçbir performans gösteremeyen, üstelik alkol bağımlısı başarısız bir kişinin nasıl olup da böylesine kilit bir mevkiye yükselebildiğiydi. İkincisi, o Aralık ayında örgüt içindeki üst düzey bürokratlar aralarında bir hainin bulunduğunu bildikleri halde Ames'in CIA için tam bir felaket olacak bir 8 yıl daha maskesinin düşürülmemesiydi. İkinci bilmecenin belki bir düzine yanıtı vardı. CIA'nın bünyesindeki yeteneksizlik, uyuşukluk ve vurdum duymazlık, hainin şansı, KGB'nin köslebeğini korumak için hünerli yanlış bilgilendirme kampanyası, Langley'de daha fazla uyuşukluk ve tembellik, dikkati önemsiz konuların üzerine çeken şaşırtmalar, son olarak da James Angleton'ın anısı. Angleton bir zamanlar örgütle karşı casusluğun başıydı. Yükselerek bir efsane olmuş, sonunda da paranoyaya yenik düşmüştü. Özel yaşamı ve mizah anlayışı olmayan bu garip adam, Langley'in içinde Sasha Kod adlı bir KGB köstebeğinin bulunduğuna inanmıştı. Var olmayan bu hainin fanatikçe peşine düşmüş, bu arada bir sürü dürüst görevlinin meslek yaşamlarını, sonunda da operasyonlar müdürlüğünü sakatlamıştı. Nasılsa elinden kurtulanlardan 1985'te yüksek düzeydeki mevkilere yükselenler yapılması gerekeni yapmaktan, bu kez gerçek köstebeği aramaktan bile rahatsız olur hale gelmişlerdi. İlk sorunun yanıtı iki kelimeyle verilebilir. Ken Muldrew. Vatan haini olmadan önceki 20 yıllık memurluk yaşamında Ames Langley dışında 3 göreve atanmıştı. Türkiye'deyken bölümünün şefi onun bir işe yaramadığına, boşuna yer kapladığına karar vermişti. Kıdemli Dewey Claridge ta ilk baştan onu hor görmüş, nefret etmişti. New York'taki görevinde şans Ames'in yüzüne gülmüştü. Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreter Yardımcısı Arkady Shevchenko, her ne kadar Ames'in gelişinden önce de CIA hesabına çalışmış, sonunda da 1978 Nisan'ında Birleşik Amerika'ya sığınmışsa da, aradaki sürede Ukraynalı'yı yöneten Ames olmuştu. O sıralar alkole düşkünlüğü tehlikeli boyutlara ulaşma yolundaydı. Ames'in Meksiko kentindeki üçüncü görevi ise tam bir fiyasko olmuştu. Sürekli sarhoştu, meslektaşlarıyla yabancılara hakaret ediyordu. Yere devriliyor, Meksika polisi tarafından evine götürülüyor, geçerli her türlü operasyon usulüne ters düşen işler yapıyordu. Ayrıca CIA'ya hiçbir ajan kazandırmamıştı. Ames'in deniz aşırı her iki görevindeki performans raporları dehşet vericiydi. Geniş boyutlu bir performans değerlendirmesinde 200 memur arasında 198. gelmişti. Böyle bir meslek yaşamı normal olarak zirveye yaklaşmazdı bile. 80'li yılların başlarında bütün üst düzey bürokratlar, Kerry Jordan, Dewey Kelridge, Milton Bearden, Gus Hathaway ve Paul Redmond, onun yararsız bir eleman olduğu kanısındaydılar. Ama dostu ve koruyucusu kesilen Ken Muldrew o fikirde değildi. Korkunç performans ve değerlendirme raporlarını yumuşatan, Ames'e yolu açan ve terfilerini sağlayan o oldu. Ames'in üstü olarak tüm itirazları hasır altı etti ve personel atamalarının başındayken Ames'i karşı casusluk grubuna kaydırdı. Aslında ikisi de içki arkadaşıydılar. Alkoliklerin ortak özelliği olan kendi kendine acıma duygusunun etkisiyle örgütün ikisine de haksızlık ettiği konusunda birleşiyorlardı. Bu yargı yanılgısı bir zaman sonra bir sürü hayata mal olacaktı. Tavşan lakaplı Leonid Zaitsev ölüyordu ama farkında değildi. Büyük acılar içindeydi, işte bunun bilincindeydi. Albay Grishin'in acıya güveni vardı. İnandırma aracı olarak acıya güvenirdi. Örneğin tanıklara acı uygulamasına ve ceza olarak acı uygulamasına. Zaitsev suç işlemişti. Albay da ölmeden önce onun acının anlamını tümüyle anlamasına karar vermişti. Sorgu bütün gün sürmüştü. Bu arada şiddet kullanmaya bile gerek olmamış. Tavşan kendisine bütün sorulanları bülbül gibi anlatmıştı. Grishin bu süre içinde yaşlı adamla yalnız kalmıştı. Nedeni de neyin çalındığını muhafızların öğrenmesini istememesiydi. Albay nazik bir dille ondan anlatmaya ta başından başlamasını istemişti. O da öyle yapmıştı. Öyküsünü tekrar tekrar anlatması istenmiş ve Grishin hiçbir ayrıntının unutulmadığından emin olana kadar bu böyle sürmüştü. Aslında anlatacak pek fazla bir şey de yoktu. Ama bu işi niçin yaptığını açıklayınca albay kulaklarına inanamamış göründü. Bira mı? İngilizler sana bira mı verdiler? Vakit öğleyi bulduğunda Grish'in öğrenilecek her şeyi öğrendiğine inandı. Genç İngiliz kadınının bu korkuluğun verdiği dosyayı fırlatıp atması büyük bir olasılıktı. Ama yine de bundan emin olunamazdı. İçinde güvendiği 4 kişi bulunan bir arabayı, elçiliği gözlemeye, küçük kırmızı arabayı beklemeye, onu genç kadının oturduğu yere kadar izlemeye, sonra da dönüp kendisine rapor vermeye yolladı. Saat 3'ü geçerken muhafızlarına son komutlarını verip gitti. O kamptan çıkarken İngiliz Hava Yolları'nın logosunu taşıyan bir A-300 Airbus Kuzey Moskova'ya doğru bir dönüş yaptıktan sonra batıya yöneliyordu. Ama Albay Grishin buna dikkat etmedi bile. Şoförüne onu Kiselni Bulvarı yakınındaki konağa götürmesini emretti. 4 kişiydiler. Tavşanın bacakları altında bükülü verdiğinden adamlardan ikisi parmaklarını kollarının üst kısmına olanca kuvvetleriyle saplayarak onu ayakta tutuyorlardı. Öbür ikisinden biri ihtiyarın önünde, diğeri arkasındaydı. Ağır çalışıyorlar, yumruklarını hesaplı olarak indiriyorlardı. İri yumruklar pirinç muşlaların içindeydi. Yumruklar adamcağızın böbreklerini ezdi, karaciğerini ve dalağını parçaladı. Bir tekme zavallının hayalarını ezdi. Öndeki adam yumruğunu ihtiyarın karnına sapladı, sonra göğsüne hedef aldı. Leonid Zaitsev iki kere bayıldıysa da bir kova dolusu soğuk su onu kendine getirdi ve acı yeniden başladı. Bacakları tamamen kesildiğinden çelimsiz vücudunu parmak uçları yere değecek biçimde ayakta tuttular. Sona doğru sıska göğsündeki kaburgalar çatırdadı ve geri teptiler. İkisi ise akciğerlerine saplandı. Sıcak, tatlı ve yapışkan bir sıvı boğazına kadar çıkınca Zaitsev solunamaz hale geldi. Görüşü bir tünel gibi daralmıştı. Kampın silah deposunun arkasındaki odanın gri renkli beton bloklarını değil, parlak ve güneşli bir günü, kumlu bir yolu ve çam ağaçlarını görüyordu. Konuşanı gerçi göremiyordu ama bir ses ona, "Al arkadaş, sen de bir bira iç," diyordu. Işık solarak grileşti. Ama o hala anlayamadığı sözleri yineleyen sesi duyuyordu. "Sen de bir bira iç, sen de bir bira iç." Arkasından ışıklar sonsuza dek söndü. 7. Aydın'ın sonu. Sayfa 73.